Ayrım 12. Hapishane Defterleri. Antonio Gramsci. Sayfa 124. Sorel, Proton, Deman. Bir Aralık 1928 günü La Nuova Antologia. Sayfa 289'dan sayfa 307'ye kadar. George Sorel'in Ultime Meditazioni. Dipnot, Son Düşünceler, ölümünden sonra yayımlanmış yazılarından. Başlıklı, Scritto Postumo Inedito, bir yazısını yayımladı. Bu, Sorel'in 1910 ve 1920'de İtalyan gazetelerinde yayımladığı yazıları bir araya getiren bir kitaba 1920'de yazılmış olan bir ön sözdü. Dipnot, bu kitap Mario Missiroli'nin yardımıyla Milano'daki Corpaccio yayın evince Le Europa Sotto la Tormenta adıyla belki de ön sözün yazıldığı 1920'de yayımlanmış olsaydı bu baskıyı hazırlayacak olanlarınkinden başka ölçütle yayımlanırdı. Fiyatların ve başka konularla ilgili bazı yazıların kitapta bulunup bulunmadığını araştırmakta yarar var. Sorel'in Nuova Antologia'da yayımlanmış olan metni, Sorel tarafından ön söz olarak yazılmış olduğu ilan edildiği halde kitaba alınmamıştır. Kitaba alınmamış olan yazılar bir ön söz izlenimini vermemektedir ve kitabın öteki yazılarıyla bir ilgisi yoktur. Kitaba giren yazıların seçilişi konusunda Sorel'in yapmış olması gereken hatırlatmaya Missiroli'nin aldırış etmediği anlaşılıyor. Bu hatırlatmalar kitaba alınmayan ön sözde bulunmuş olmalıydı. Kitapta Sorel'in düşüncesinin çeşitli yönlerinden yalnız biri ele alınarak Ad Usum Delfini hazırlanmıştır. Oysa bunun yazarın en çok önem verdiği düşünce yönü olduğu söylenemez. Yoksa ön sözün havası büsbütün başka olurdu. Tersine kitabın başına Missiroli'nin bir ön sözü konulmuştur. Bu da tek yanlıdır ve sansür edilen ön söze taban tabana karşıttır. Aslında Sorel'in ön sözünden tek kelime ile söz edilmemiştir. Bu da dürüstlükle bağdaştırılamaz. Gramsci'nin notu. Kitabın yayımlanmasındaki gecikmenin Sorel'in İtalya'daki ününün dipnot Mussolini'nin 1914'ten önce Avanti'de ve başka yazılarında Lotta di Elasse Sorel'den nasıl güvensizlikle söz ettiği bilinmektedir. Sorel'in izinden giden sendikalistlerin işbirliğiyle iktidara geldikten sonra ise Sorel'in İtalya'da çok yaygın olan ününden yararlanmış ve onun hocası olarak ilan etmekten geri kalmamıştı. Bu da Sorel'in etkisini azaltmak için tutulmuş bir yoldu. Öyle görünüyor ki Missiroli bu oyunu benimsemiş bulunmaktadır. Sallantılar geçirmesiyle ilişkisi yok değildir. Az ya da çok çıkara dayanan karışık düşünceler buna sebep olmuştur. Sorel'in ünü bugün büyük ölçüde azalmış bulunuyor. Şimdiden Sorel'e karşı yazılan yazılar kabarık bir yekün tutmaktadır. La Nuova Antologia'da yayımlanan deneme Sorel'in bütün meziyetlerini ve eksikliklerini göstermektedir. Dolambaçlı konuşur, bir konuyu bitirmeden başka konuya atlar, dağınık, yüzeysel, sibilindir. Ve bunun gibi ama özgün buluşları vardır. Bunları düşündürür. Kimsenin düşünmediği ama doğru bağıntılar bulur. Düşünmeye ve bunları derinleştirmeye zorlar. Bu denemenin anlamı nedir? Bütün yazının okunmasından 1920'de yazıldığı anlaşılmaktadır. La Nuova Antologia'nın küçük giriş notundan doğruluğuna pek de güvenilemeyecek olan Missiroli'nin kaleminden çıkmıştır şüphesiz. Bunun bir sahtecilik olduğu açıkça belli oluyor. Yazı şu sözlerle son bulmaktadır. Savaş sonrası İtalya'ya Avrupa'da düşünce ve siyaset alanında üstünlük veren bir yazar. Hangi İtalya'ya? Bu konuda açıkça bir şeyler söyleyebilecek olan Missiroli'nin kendisidir. Sorel'in Missiroli'ye yazdığı kişisel mektuplarda da bilgi bulunabilir. İlan edildiğine göre bu mektupların yayımlanması gerekirdi ama hepsi yayımlanmadı. Bundan başka Sorel'in birçok yazılarından da yararlanılabilir. Bu denemede anımsamak için bazı noktaları not etmek yararlı olacaktır. Hatırlatalım ki Sorel'i ve savaş sonrasındaki davranışını anlamak için bütün bu deneme çok önemlidir. A. Bernstein'ın ileri sürdüğüne göre Marx, Hegel'e olan batıl inanç niteliğindeki saygısı yüzünden ütopistlerin ortaya attığı düşüncelere Jacobenlerin, Babeufçülerin ve Blancuycilerin geleneğini yeğe tutmuştur. Bu koşullarda nasıl oluyor da manifestoda Marx, bildiğinden şüphe edilmeyecek olan Babeufçülerin yazdıklarından hiç söz etmemiştir? Andler'e göre Marx, eşitlikçilerin ayaklanmasından Conjuration des Egos büyük bir küçümsemeyle söz etmiştir. Buna Fransız devriminden sonra proletaryanın ilk isteklerinde yer alan bütün insanların kıt kanaat yaşaması, l'ascétisme universel yolundaki kaba anlayıştan söz ederken değinmişti. Dipnot, proletaryanın ilk hareketi sırasında doğan edebiyatın zorunlu olarak gerici bir niteliği vardı. Bu edebiyat bütün insanların kıt kanaat yaşamasını ve kaba bir eşitliği öngörüyordu. B. Öyle görünüyor ki Marx hiçbir zaman kendisini Hegel'in tarih anlayışından tamamıyla kurtaramamıştır. Buna göre insanlığın ayrı ayrı çağlan düşüncenin, esprit, gelişme düzenine uygun olarak birbiri ardınca gerçekleşir. Burada düşüncenin amacı evrensel aklın tam gerçekleşmesine katılmaktır. Ustasının öğretisine Marx sınıf mücadelesini ekledi. İnsanlar ekonomi alanındaki çelişkilerinin etkisiyle katıldıkları toplumsal savaşlardan başka bir şey bilmemekle birlikte yalnız metafiziğin düşünebileceği bir yapıtın yaratılmasına bilinçsizce katılırlar. Sorel'in bu varsayımı çok aşırı bir iddiadır ve kendisi bunu doğrulayamamıştır. Ama belli ki bu düşünceye gerek Rusya için duyduğu coşkunluk, gerekse İtalya'nın uygarlık yolundaki işlevi. Dipnot, hemen hemen aynı zamanda bu Rusya-İtalya yaklaştırılması konusunda De Annunzio'nun tutumuna işaret edilmelidir. Bu tutum 1902'de elden ele dolaşan el yazması yazılarında göze çarpar. Sorel, De Annunzio'nun bu tutumunu biliyor muydu? Gramsci'nin notu. Konularında görüldüğü gibi pek candan bağlıydı. Sorel'e göre, Marx, tarihin, düşüncenin, esprit, gelişme yasalarına boyun eğeceğine o kadar güçle inanıyordu ki, kapitalizmin yıkılışından sonra, katıksız komünizme doğru evrimin, sınıf kavgasının etkisi olmadan gerçekleşeceğini ileri sürüyordu. Gotha programı üzerine mektup. Öyle görünüyor ki Marx, Hegel gibi evrimin ayrı aşamalarının ayrı ülkelerde gerçekleşeceğine ve bu ülkelerin her birinin de bu aşamalardan her birine uyumlu olacağına inanıyordu. Dipnot, manifestonun Rusça bir çevirisine yazılan 21 Ocak 1882 tarihli ön söze. Bakınız, Gramsci'nin notu. Hiçbir zaman öğretisini açıklayıcı bir sergileme yapmadı. Bu yüzden birçok Marksist, kapitalist evrimin bütün evrelerinin bütün çağdaş memleketlerde aynı biçimde meydana geleceği kanısındadırlar. Bu, Marksistler pek az Hegelcilerdir. C. 1848'den önceki ve sonraki sorunlar. Bu konuda yazılmış pek çok kitap bulunduğu halde aslında büyük bir değeri olmayan kitaplar, Sorel bu sorunun anlamını kavramamıştır. Bu yüzden Marx'ın düşünüşünde 1850'den sonra meydana gelen acayip Sorel'in sözü değişikliğe değiniyor. Marx, Mart ayında Londra'ya sığınmış devrimcilerin bir bildirisine imzasını koymuştu. Bunda, yakında meydana gelecek bir devrim için girişilecek hareket programlaştırılıyordu. Bernstein, kulüp devrimcilerinden herhangi birinin yapabileceği bir şey sanıyordu bunu. Oysa sonradan 1847 kriziyle başlayan devrimin bu krizin sona ermesiyle birlikte son bulduğunu kabul etmişti. Çünkü 1848'i izleyen yıllarda eşi görülmemiş bir refah meydana gelmişti. Buna göre devrim için ilk adımda zorunlu olan koşul yok demekti. Aylak ve dövüşmeye hazır bir proletarya. Bakınız Antler 1 sayfa 55-56 ama hangi baskısı? İşte Marksistlerin yoksulluğun gittikçe artacağı inancı bundan doğmuştu. Ona göre gelecek hakkındaki bu düşünüş işçileri korkutmaya ve refah içindeki bir durumda bile yaşam koşullarının daha da kötüleşme olasılığını önlemek üzere dövüşmeye itecekti. Çocukça olduğu kadar olaylara çelişik düşen bir açıklamadır bu. Gittikçe artan yoksulluk teorisi işçileri hemen harekete geçirmeye, kandırmak üzere böyle bir uygulamaya konulmuş olsa bile. Kaldı ki sonra gelişigüzel bir uygulama mı söz konusudur? Gittikçe artan yoksulluk teorisinin doğduğu günlerde Robert Michels'in yayımladığı yazılarını okumak yararlıdır. D. Proton üzerine. Proton, burjuvazinin proletaryaya en yakın bölümündendi. Marksistler onu burjuvalıkla suçlamışlardır. Oysa en derin anlayışlı yazarlarımız onu köylülerimizin ve zanaatçilerimizin en güzel örneği sayarlar. Elbette Fransız köylü ve zanaatçilerinin. Bakınız Daniel Halevi 3 Ocak 1913 günlü Les Debats. Sorel'in benimsenebilecek bir yargısı bu. Bakın Sorel, Proton'un hukuk anlayışını nasıl açıklıyor? Geçim darlığı içinde yaşayan köylüler, küçük iş yerlerinin sahipleri, esnaflar çıkarlarını mahkemeler önünde dişlerini, tırnaklarını takarak savunmak zorundadırlar. Ekonominin en alt basamaklarında bulunan toplumsal kümeleri korumayı amaç edinen bir sosyalizm, hukuk güvencesine doğal olarak büyük önem verecektir. Böyle bir eğilim, Proton gibi kafası kırsal yaşamın anılarıyla dolu olan yazarlarda özellikle kuvvetlidir. Bundan başka tümüyle inandırıcı olmayan bu çözümlemeyi kuvvetlendirmek için başka etkenler de ileri sürer. Ona göre Proton'un hukuk anlayışının Jacobenlikle Fransız devriminin ve eski rejim edebiyatının anılarıyla ilintisi vardır. Sorel'e göre adaletin keyfiliği yüzünden Jacobenlik hareketi patlak vermişti. Proton'un küçük burjuva reformculuğunun temelinde bu hukuk anlayışı yatar. Bundan başka toplumsal kökenleri de çeşitli ve çok yüksek duyguları ve bir kavramlar bütününü benimseyişi de bunun oluşmasına yardım etti. Bu çözümlemeyi yapmakla Sorel o kadar nefret ettiği ortodoksça görüşü benimsemiş oluyordu. İşin en şaşılacak yanı şu ki, Proton'un toplumsal eğiliminin böyle olduğuna çok kuvvetle inanmış olduğu halde onu yüceltir ve bazen de bir örnek ve çağdaş proletarya için bir ilkeler kaynağı olarak gösterir. Peki, madem ki Proton'un hukuk anlayışı böyle bir kökenden gelmektedir, ne diye işçiler yeni bir hukuk ve hukuk güvencesi sorunuyla uğraşmalı? Burada Sorel'in denemesinin budandığı izlenimini alıyor insan. Bir bölümün İtalya'daki fabrika hareketleriyle ilgili bölümünün eksikliği duyuluyor. Yayımlanmış olan metne bakılırsa, Sorel'in fabrika konseylerini ve genellikle o zamana kadar patronların keyfine bağlı olan fabrika iç tüzüklerini kontrol altına almak amacını güden iş yeri komiteleri hareketini, Proton'un dile getirdiği köylülerin ve zanaatkarların isteklerine denk düştüğünü kabul ettiği düşünülebilir. Deneme yayımlanan şekliyle bütünlükten yoksun ve eksiktir. İtalya ile ilgili olarak bu metinde varılan şu sonuç, Sorel'e özgü tarzda kısaca ya da sadece değinip geçme şeklinde bile olsa hiçbir kanıta dayanmamaktadır. Çoktandır birçok nedenlerle bir Hegelcinin kullanabileceği Weltgeist deyimi, dipnot, doğrudan doğruya anlamı, dünyanın ruhu, ruhun ya da fikrin salt bilgiye, savor absolu, varıncaya dek geçtiği aşamalar içinde düşünülmesi. Bugün İtalya için kullanılabilir, yeni zamanların ışığı İtalya sayesinde sönmeyecektir diye düşünmekteyim. Metnin sonundaki notta Almanya'daki işçi ve köylü meclislerinden söz edilirken Sorel'e bunları Proton'un düşünüşüne uygun buluyorum dedirtilmekte ve okuyucuya Matero Dune Teori du Proletariat dipnot
Matteo Dün, Teori du Proletariat, 3. baskı, ek olarak Proton'un yorumlamalarıyla, ön söz 1914 tarihini taşımaktadır. Postscriptum'da da kitabın ancak 1918'de basılabildiği söylenilmekte ve şu sözlerle son bulmaktadır. Rus devriminin yeni bir çağın şafağı olduğunu görmemesi için insanın kör olması gerekir. Sayfa 164-394. Kaynak gösterilmektedir. Denemenin budanıp budanmadığını ve böyleyse kimin budadığını bilmek ilginç olur. Doğrudan doğruya Missiroli mi yapmıştı bunu yoksa başkaları mı? Not 1. Soreli bir devrimci aydın tipi olarak düşünebilmek için 1870 sonrasındaki Fransa'yı düşünmek gerekir. Tıpkı Proton'u anlayabilmek için de restorasyon dönemindeki panik halindeki Jacobenlik düşmanlığını anımsamak gerektiği gibi. 1870 ve 1871 yıllarında Fransa iki korkunç bozguna uğradı. Bunlardan birincisi ulusal bir felaketti ve ağırlığı burjuva aydınlarının üstüne çöktü. İkincisi ise komün ayaklanmasında halkın uğradığı bozgundu. Bu da devrimci aydınları ezdi. Birincisi Fransız milliyetçi Jacobenliğinin su katılmamış tiplerinden olan Clemenceau türünden adamları ortaya çıkarttı. İkincisi ise Jacobenlik düşmanı Sorel'i ve politikaya karşı olan sendikalizmi yarattı. Sorel'in o sekter, kısır, tarihe aykırı acayip Jacobenlik düşmanlığı 1871'de, dipnot, bu konuda M. Daniel Halevi'ye yazdığı 16 Ağustos ve 15 Eylül 1907 tarihli Le Mouvement Socialiste de yayımlanmış olan mektubuna bakınız. Gramsci'nin notu. Kanla boğulan halk hareketinin sonucuydu. Sorel'in şiddet üzerine düşüncelerine acayip bir ışık tutan bu hareket olmuştur. 1871'de akan kanlar, yeni halkla 1793 geleneğini birleştiren göbek bağını koparttı. Sorel, halkla tarihsel Jacobenliğin birbirinden kopuşunun temsilcisi olmak istemişti ama başaramadı. Not 2. Sorel'in savaştan sonra yazdıklarının Batı kültürü bakımından önemi vardır. Sorel, bu dönemdeki birçok kurumu ve ideolojik davranışı Proton'a bağlar. Neden böyle bir yargıyı ileri sürmüştü Sorel? Hem sonra bütün bunlar yapıtlarının bütünü üzerinde verilecek yargı için önemli değil midir? Şurası su götürmez bir şeydir ki özenci, diletante ve aydın hayranlarının düşüncelerinin üstüne kapladıkları asalak kabuğu kazıyarak Sorel'i yeniden incelemek ve düşüncelerinde sürekli ve temelli olanı ortaya çıkartmak gerekir. Bundan başka Sorel'in ahlaksal ve düşünsel ciddiliği ile titizliğinin de büyük ölçüde abartılmış olduğu düşünülmelidir. Dipnot. Bert'in Devletler Savaşı mı, Sınıf Savaşı mı? Paris, Riviere, 1924. Etudes sur le devenir social. 18. Sayfa 45. Kesin olarak bildiğim bir şey varsa o da Sorel'in ahlaksal ve düşünsel yüzünün, eşsiz ve üstün bir soyluluğunun izini taşımasıdır. Bu da ondaki alçak gönüllüce ve efendice gidişle büsbütün yücelik kazanmaktadır. Oriani bir yazısında Sorel'in efendiliğinden, Desenza söz eder. Croce'ye yazdığı mektuplarda zaman zaman kendisini böbürlenmekten alamadığını görüyoruz. Özellikle bu, örneğin Croce'ye gönderdiği mektuplarda ve Valois'ın Proton Kulübü'ne Circle de Proton, güvensizce ve platonikçe girişinin nedenini açıklayışında kralcı ve katolik eğilimdeki gençlerle cilveleştiği yazılarında göze çarpmaktadır. Sorel'in siyasal davranışlarının özünde pek çok özençlik, diletanisme, birçok hiçbir zaman hiçbir şeye köküne kadar bağlanmama, bundan ötürü de birçok sorumsuzluk vardır. Bu davranışlar hiçbir zaman açıkça siyasal değil, fakat kültür havasına bürünmüş siyasal. Culturelles politiques, boğazlaşmanın üstünde, adesus de la mele davranışlardı. İzinden gidenlerden, dipnot, Edouard Bert, Les Méfaits des Intellectuels, Aydınların Kötülükleri, 2. baskı, G. Sorel'in 1941 tarihli ön söz mektubu, yazarın 1913 ve 1926 baskıları için yazdığı iki ön söz. Birinci ve ikinci baskılar arasında Sovyetler iktidarı ele geçirmişlerdi. Artık Beret de tutumunu değiştiriyordu. Bunu Devletler Savaşı mı, Sınıf Savaşı mı 1924 adlı kitabının ön sözünde açıkladı. Düşünceler arasında bölünmelere yol açan sorun, kitabın adının ortaya koyduğu sorun öylesine önemliydi ki eski sosyalistlerle sendikalistlerin Lanzillo gibi iki çekici kutup arasında, ulusal kutup ve toplumsal kutup arasında bocaladıklarına tanık oluyorduk. Bazılarının da İtalya'da faşizm adı verilen akıma, yani bir çeşit milliyetçi sosyalizme kaydıkları görülmekteydi. Burada neden savaş öncesinde Aydınların Kötülükleri adlı kitabımı yazdıktan sonra bu kitapta ileri sürülen düşüncelerin doğal olarak faşizme sürüklediği Marras'la Sorel'in birbirine paralel olarak işbirliği etmişçesine etkiledikleri bu akımı benimsemediğimi ve bugün bu kadar kesin bir şekilde bolşevikliği, yani milliyetçi sosyalizmin karşıtı uluslararası sosyalizmi benimsediğim sorulabilir. Savaştan önce göze çarpacak şekilde Aksiyon Francese yakındım. Dipnot, Fransa'da Dreyfus olayı sırasında kurulan aşırı sağcı krallık rejimini getirmeyi amaçlayan örgüt. 1905'te kurulan Aksiyon Francese'nin aynı adı taşıyan bir de gazetesi vardı. Georges Valois ile Proton kulübünü kurarak hem ulusçuluk hem de sendikacılık bakımından demokrasiyle mücadele etmeye karar verdiğimiz zaman faşizmi İtalya'dakinden önce başlatmış oluyorduk. Sayfa 19. Maurras ya da Lenin adlı yazısına da bakınız. Aynı kitap sayfa 304-305. Bu kitapta proletaryayı yücelten bir üslupla şunlar söyleniyordu. Maurras eski ve yeni rejimin piçleşmiş bir birleşiminden, burjuvalaşmış bir eski rejimden başka bir şeyi temsil etmiyor. Lenin ise tersine geleceğin, yani bütün çağdaş tarihin gebe olduğu proletarya düzeninin temsilcisidir. Bu düzen yüksek bir bileşim içinde kahramanla ermişi, soylu ile burjuvayı, toplumsal emekçinin kişiliğinde yüceltecek. Sorel'in şu yazısına da bakın. Poor Lenin, Lenin için. Eylül 1919. Reflections sur la violence'a ek olarak Paris Riviera 1919. Etudes sur le devenir social 4. Birinin Aydınların Kötülükleri adlı broşürde sıraladığı suçlamalar Sorel'e de yöneltilebilir. Sorel de bir salt aydındı. Un pur intellectuel. Dipnot, eylemden uzak anlamına. Bunun için dikkatli bir çözümleme ile yapıtlarının yüzeysel, göz alıcı, geçici, doğaçtan, improvize, polemiğin olumsallığına, contingences, bağlı yanlarıyla, kanlı canlı, elle tutulur yanlarını ayırt edip, böylece çağdaş kültürün çevresi içine yerleştirilebilmelidir. 12. ayrımın sonu. Sayfa 132.